Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 31. söz Mirac-ı Nebeviye'ye dairdir aleyhissalatu vesselam. Geç önümüzdeki hafta Mirac ama biz dedik Mirac'a bir mukaddime olsun. Herhalde olur. Haftaya bir daha Mirac yaparsınız yani problem değil. Her namazda zaten miraç oluyor. Haftaya da iyi bir miraç olur inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden kabul ve makbul eylesin. Zaten miracın uzun bir bahis, 31. söz. Miracın birkaç esasından bahsediyor. Biz sadece girişindeki kısımda vaktimiz yettiği şekliyle okuyacağız inşallah. İhtar, miraç meselesi, erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur.
Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'ta istibad ile, akıldan uzak görme ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı serdi kelam edip ara sıra makam-ı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Asıl muhatap, vesveseye düşen mümin, ara sıra da istima makamında yani dinleme makamında olan mülhide de bazı cevaplar verilmiş olacak. O risalenin ilerleyen kısımlarında bu gibi şeyler ifade ediliyor soru-cevap tarzında. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lemaları hakikatın aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediyenin aleyhissalatu vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Evet, Cenab-ı Hak inşallah inayetini eksik etmesin üzerimizden. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi bareknehu havlehu linuriyehu min ayatine innehu huves semiul basir. Evet, bu İsra suresinde geçen ayet Miraç'ın başlangıcını nazara veriyor, anlatıyor. İşte bir gece kulunu bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren o zat işiten ve görendir. Ayet-i kerime meal olarak böyle. Zaten diğer ayetler devam ediyor. Biz bu ayet-i kerimenin en sonunda geçen ki Üstad Hazretleri de buraya onu alıyor. İnnehu huve samiul basir. Muhakkak ki o işitendir. Hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir. Buradaki o zamiri hu zamirini işleyeceğiz. Üstad Hazretleri de zaten mukaddimede bunu nazarımıza veriyor. İnşallah beraber anlamaya çalışalım. Evvelki ayeti azimenin, burada Sure-i Necm'de de geçen ayetler var. Ben onları ifade etmedim. Sadece İsra suresindeki ayeti okudum. Evvelki ayeti azimenin, biraz önce okuduğumuz ayetin azim hazinesinden ayet-i kerimeyi tefsir etmek istesek çok büyük hazineleri, izahları var. Yalnız sadece ve sadece innehu zamirinde bir düsturu belagata istinad eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için. Meselemiz ne? Miraç meselesi. Miraç meselesiyle bir münasebeti olduğundan dolayı bunu ne yapacak? İcaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız, ifade edeceğiz. Şimdi özellikle şunu da ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de tabii ayetlerde özellikle iki şey nazara verilir. Bir meselenin tafsil boyutu, bir de bir meselenin icmal boyutu. Önce mesele uzun uzun anlatılır, sonra da özetlenir. Yani ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın diyelim rahmetinden, merhametinden bahsediyordur. Affından bahsediyordur. Anlatır. En sonunda innehu huvel gafurur rahim der. Veya nedir? İzzetinden, azametinden bahsediyordur. İnnehu huvel azizul hakim der. Yani böyle ayeti kerimelerin ekseriyetle sonlarına baktığımız zaman birçok ayette böyle geçer. Cenab-ı Hak kendi esma-i ilahiyesiyle ayet-i kerimenin manasını özetler. Yani o rahimdir, şefkat sahibidir, gafurdur, affeder. O izzet sahibidir, azamet sahibidir, hikmet sahibidir diye en sonunda getirir. Kendi esma-i ilahiyesiyle bir icmal yapar. Yani özet sunar. Geniş dairede senin zihnini boğdurmaz, dar dairede seni nefes aldırır. Şimdi aynı şekilde ayet-i kerimede Miraç'ın başlangıcı olan bir gece yolculuğu anlatılıyor. Zaten Miraç'ın başlangıcı gece yolculuğudur. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısım gece yolculuğu diye geçiyor. Ondan sonraki kısım Miraç diye ifade ediliyor. Yükseliş Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Yükseliş ondan sonra başlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu gece yolculuğunu anlatıyor. Nazarımıza verdikten sonra özetliyor. İnnehu huves semiul basir. Muhakkak ki o işitendir ve görendir. Şimdi ayeti kerimenin mealine baktığımız zaman ayeti kerimenin mealiyle bu özet arasında böyle zahirde baktığımız zaman çok fazla bir şey gözükmüyor yani. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Hicr denen mevkiden ya uyuyor veya oturuyor fark etmez veya dinleniyor bir vaziyette. Oradan Cebrail Aleyhisselam'la beraber Burak'a bindirilip Mescid-i Aksa'ya getirilmiş. Bu yolculuk yapıldıktan sonra yolculuğun sonu bu iki sıfatla özetleniyor. O Allah ki, yani zahiri mana verilecek olursa, o Allah ki muhakkak ve muhakkak, inne tekittir, kesinlikle ve kesinlikle, şeksiz, şüphesiz ve tereddütsüz, istisnasız işitir ve görür. Şimdi müfessirler ayetleri izah ettikleri zaman Üstad Hazretleri bunu işaret-ül icazda da özellikle ifade ediyor. Allahça murad olunan mana haktır. Bunu herkesin Allah'ın murad ettiği mana budur diyebilmesi için kolay bir hadise değildir yani. Zordur, müşkildir. Ama müfessirler şunu ifade ederler. Bizce manayı murat budur. Bizim anladığımız, bizim idrak ettiğimiz mana budur. Dolayısıyla tefsirlere baktığınız zaman buradaki innehu, muhakkak ki o, işaret zamiri farklı şekillerde yorumlanabilir yani. Burada zahiri manayla direkt Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Evet doğru. O Allah ki semidir ve basirdir. Yani İşitir ve görür. Ne demek? Mutlaktır. İşitmediği, görmediği hiçbir şey yoktur. İstisnasız ve tereddütsüz. Ama burada şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bu ayeti kerimenin özellikle bu zamirle alakalı kısım meselemizle alakadar olduğundan dolayı iki remizli nükteyi içeriyor. İki tane manayı içeriyor ve içine alıyor. Bu manayı meselemiz münasebetiyle açacağız diyor. Meselemiz Miraç. O zaman buradaki innehu zamiri Miraç meselesiyle ilişkilendirilecek. Ve Miraç meselesinde muhakkak ki o ifadesi hangi manalara geliyor? Üstad Hazretleri bizlere arz edip takdim edecek. İşte devam ediyor. Ilık su alabilir miyim? Kim ilgileniyorsa. İşte Kur'an-ı Hakim Habib-i Ekrem aleyhi efterus salat ve ekmelus selamın Miracının mebdeyi olan, başlangıcı olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra ayet-i kerimeyi biraz önce okuduk. Onu bitirdikten sonra ayet-i kerime sonunu neyle bağlıyor? İnnehu huve semi'ul basir der. Ve şu kelam ile Sure-i ve Necmi izâ hevada işaret olunan müntehay-i miraca remzeden innehudaki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut peygamberedir. İki tane manayı çıkardı. Muhakkak ki o, parantez içerisinde o, Allah işitir ve görür hakkıyla. Veya peygamberedir. Muhakkak ki o, peygamber işitir ve görür. Yani sanki ayeti kerimenin manasını nasıl ki Cenab-ı Hak'la ilişkilendirdiğimiz zaman işitmek ve görmek nihayetsiz, adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da ilişkilendirdiğimiz zaman işitmek ve görmek ne oluyor? Nihayetsiz oluyor. İnsanların işitmesi ve görmesi nihayetsiz değildir. Doğru mu? Biz bazı şeyleri görürüz, bazı şeyleri görmeyiz. Bazı şeyleri işitiriz, bazı şeyleri işitmeyiz. Fakat buradaki zamir peygambere atfedildiği zaman, mesele de Miraç meselesi olunca, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ki aşağıda onu ifade edecek, bu Miraç'ta gözüne ve kulağına tesadüf eden her ne varsa her bir şeyi işitmiştir ve görmüştür. Bu çok müthiş bir mana. Üstad Hazretleri dikkat ederseniz iki remiz diye ifade etti. Yani zahirde olan mana değil. Remiz zahirdeki mananın üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı manalarını içerir. Çok derinlerdeki mücevheratı çıkarıp önümüze koyuyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun için hep derler, Üstad Hazretleri de mesela, diyelim Mesnevi Nuriye'de mesela remz der. Ve altında nedir? 3-4 satır bir bakarsınız ki yazı çıkar. Oradaki aslında ifade edilen mesele çok ince bir meseledir. Remizli nükte dedik miydi? Zahir mananın birkaçıncı derecedeki mana açığa verilmiş olur yani. Arapçada da bu böyledir yani. Edebiyatta da böyledir. Filanın evinin önünde çok kül var. Bu bir cümle. Şimdi bu cümleden ne anlaşılır? Eğer biz buradan remizli bir manayı çıkaracak olursak, yani filanın evinin önünde çok kül vardan çok fazla bir şey anlaşılmaz diye görünür. Ama bunu izah edenler, anlatanlar diyorlar ki filan adam cömerttir. Külünden cömertliğin ne alakası var? Filan adam cömerttir. O cömertlik manasını çıkarmak işte böyle ehil olanlara yakışıyor yani. Filanın evinin önünde çok kül vardır. Filanın evinde çok ocak yanıyor. Filanın evinde çok yemek pişiyor. Bakın manalara iniyoruz. Filanın evine çok gelip giden var. Filan çok ikram ediyor. Filan çok cömert sahibidir. Cömertlik sahibidir. Anlaşıldı mı mana? Dolayısıyla kaçıncı mana oldu, saydık mıydı? Belki 5-6. mana nedir? Remizli mana. Şimdi Üstad Hazretleri burada da innehu zamirinden iki tane mana çıkaracak. İkisi de remizli. Onu ifade etmeye çalıştık. Peygamber'e göre olsa, bismillah. Evet, kim getirdiyse Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Peygamber'e göre olsa, yani muhakkak ki o, işaret zamiri. Kanunu belagat ve münasebat-ı siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki, ayeti kerimenin sadece bu kısmını yalın olarak ifade etmiyor. Ayeti kerimenin diğer bütün kelimeleriyle, ondan sonra devam eden Miraç meselesiyle tamamen ilişkilendirip mananın ruhunu rencide etmeden, bozmadan belagata da esas alarak bir mana verecek. Gerektiren şey nedir? Onu nazarımıza verecek. Bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyr-i umumi, bir urucu külli var ki ta sidre-i müntehaya, ta kab-ı kavseyne kadar meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip-i sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. Cümleyi bitireceğiz bir kere. Bu meselenin yani ne de künhü mü deriz, odak noktası mı deriz, bu cümle her şeyi hallediyor. Her şey yolda. Püf noktası, evet, her şeyin bir püf noktası var. Bu risalede de bu innehü zamirini izah eden cümle bu cümle. Bir daha okuyorum. Bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyri umumi, bir seyri umumi, iki bir urucu külli, külli bir yükseliş var ki onu izah ediyor. Nedir? Ta sidre-i müntehaya, ta kab-ı kavseyne, iki farklı şeyi zikrediyor. Buraya kadar devam ederken ne yapılıyor? Meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. Şimdi cümlenin başına dönelim. Anlamaya çalışalım beraber. Şimdi zahirde baktığınız zaman seyahat cüz'i. Yani bir anda dönmüş gelmiş, gitmiş, bir anda dönmüş gelmiş. İşte saniyelerle ifade ediliyor, öyle mi? An ile ifade ediliyor. Bu boyutuyla baktığınız zaman seyahat cüz'i, aslında seyahatin cüz'iliği. Üstad Hazretleri burada anlatıyor. Yani zahirde görünen bir seyahat. Fakat hakikatte o seyahatin ifade ettiği bir mana var. Seyahat ifade ettiği manayla kıymet kazanıyor. Zaman dilimi ne olursa olsun, nihayette burada ifade edilen an bizim şu dünya zamanının standardıyla olan bir an değil. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Miraç da nedir? Beka boyutuyla ilişkili meseleler var. Bastı zaman dediğimiz hadise cereyan ediyor. Tay-ı mekan dediğimiz hadise cereyan ediyor. O bir an ama o zaman genişliyor. Senin bir ömürde yapamayacağın fiiller o bir anlık beka boyutuyla ilişkilendirilen zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Tay-ı mekan denen hadise gerçekleşiyor. Geçmiş ve gelecek unsurları hepsi içine alınıyor. Bütün zamanlar seyir ve seyahat ediliyor. Dolayısıyla burada baktığımız zaman miracın, yani o seyahatin içerisinde cereyan eden hadiseler, vakalar öyle basit ve sıradan olan vakalar değil. Şimdi iki adam düşün. Bu iki adam, ikisi de Ankara'ya yolculuk yapıyor. Ankara kaç kilometre Mehmet abi? Buradan 500 kilometre. Bizim oradan 450. Demek ki 50 kilometre fark ediyor. 500 kilometre. Şimdi iki adam Ankara'ya gidiyor. İkisi de 500 kilometre yol yapıyor. Birisi sadece kendi şahsi ihtiyaçları için Ankara'ya yolculuk yapıyor. Bir diğeri de devlet için, millet için, memleket için, memleketin meseleleri için seyahat yapıyor. Soruyorum, hangisinin seyahati daha kıymetli? Değil mi? İkisi de 500 kilometre. Fark etmiyor ki kilometre. Zaman dilimi fark etmiyor. Değil 500 kilometre. Yani o millet ve memleket için yolculuk yapan adam bir adım dahi atmış olsaydı, onun o bir adımı o 500 kilometreden kıymetliydi. Çünkü niye? Diğeri sadece şahsıyla alakalı yolculuk yapıyor. Diğer adam değil 500 kilometre, dünyanın öbür ucuna dahi gitse şahsiyetiyle alakalı olduğu için çok fazla kıymet ifade etmez. Kıymet ifade eden şey nedir? Demek ki kendisiyle alakalı değil, harice bakan, külli, umumi bir mana. Evet abi, hoş geldiniz. Şimdi Üstad Hazretleri Barla layıkasında bir dua yapıyor. Çok harika bir dua. Bunu dilimizden de eksik etmeyelim. Diyor ki, ya Rabbi diyor, yanımızda elçiniz, yanınızda elçimiz olan Habibi Ekrem'ine şefaat et ki bize de sirayet etsin. Çok harika bir ifade. Yanımızda elçiniz, yanınızda elçimiz olan Habibi Ekrem'ine şefaat et ki bize de sirayet etsin. Zaten duanın makbulü Hazreti Peygamber'e yapılan duayla ilişkilendirilen duadır. Doğru mu? Salatü selamlar gibi. Şimdi duada iki mesele geçiyor, doğru mu? Bakın dikkat edin. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim yanımızdayken bize teveccüh ettiği zaman Allah'ın elçisi. Allah'a teveccüh ettiği zaman bizim elçimiz. Biz kimiz? Bütün alem. Alemlere rahmet olarak göndermedi mi? Biz kimiz? Bütün alem. Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğunda şahsına bakan boyut var, ayrı. Evet. Peygamber, melekler, Üstad Hazretleri Lemaat'ta bunu ifade ediyor. El Hak diyor. Melekler gördüler. O müsellem nübüvvet içerisinde muazzam bir velayet var. Muazzam bir velayet var. O velayetin muazzamlığından dolayı bu seyahat gerçekleştiriliyor. Velayeti Kübra'da Peygamber Efendimizin kendi velayetinde bir nevi seyir ve seyahatidir. Ondan dolayı ayeti kerimenin başında kul ifadesi kullanılıyor. Bir gece kulunu, bakın Resul ifadesi kullanılmıyor, Nebi ifadesi kullanılmıyor. Kul ifadesi. Yani bu yolculuğa kulluğun azametiyle çıkılır. O kapı bize açılmış. Biz de aynı şekilde çıkıyoruz. Kulluğu inkişaf ettirerek ruhen çıkabiliyoruz. Belki cismen çıkamıyoruz. Ama ruhen o yolculuğu yapanlar kulluğunu inkişaf ettirerek yapıyorlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla burada Peygamber Efendimizin bir kulluğunun inkişafı var. Kendi şahsına bakan boyut var. Ama o Miraç seyahati gerçekleştirilirken özellikle onun içerisinde bir mana var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kainatı temsilen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor. Dolayısıyla bu seyahat cüz'i değildir, küllidir. Onun için aşağıda da onları tek tek ifade edecek. Bir seyri umumi, zaten seyahati küllileştiren bir seyri umumi, umumi bir seyir var ki şimdi onları aşağıda ifade edilecek. Bir urucu külli var. Külli ifadesi aslında tarif edilirken hani cüz, kül, cüz'i, külli diye risalelerde de hep geçer. Külliyi tarif ederken külli eşittir, efrat sahibidir. Yani bütün fertleri içine alan mana külli demektir. Külliyat dedik miydi? 130 parça eseri ifade ediyoruz. Dolayısıyla külli ifadesinin içinde böyle bir mana var. Urucu külli, külli bir yükseliş ne demek? Bütün yükseklikleri içine alan bir yükseliş var. Ne demek? Bütün peygamberlerin ne kadar makamları varsa, bütün meleklerin ne kadar makamları varsa, alemde makam ve mevki olarak sayılabilecek ne varsa, bütün o yükseklikleri geçiyor. Arşı geçiyor, kürsü geçiyor, öyle mi? Peygamberlerin makamlarını aşıyor, meleklerin makamlarını aşıyor, sema tabakalarını aşıyor. Nereye kadar? İşte hemen ondan sonra ifade ediyor. Ta sidre-i müntehaya. İşte sidre-i müntehada bütün yükseklikler bitiyor. Bakın. Bunun ifadesinin altında yatan mana, bu yükseklikler burada bitti. Burada tamamlandı. Alemde yükseklik olarak sayabileceğimiz ne kadar makam ve mevki varsa Peygamber Efendimiz bunların hepsini geçti. Sonra ta kab-ı kavseyne, sonra kendi makamı. Kendi makamına çıktı. Bakın o kendi makamına çıkarken sidre-i müntehadan sonra olan yolculuk tek başınadır. Niye öyle? Bakın Cebrail Aleyhisselam arkadaşıdır. Ya Resulallah bundan öte ben gidemem. Ne demek? Benim yüksekliğim bu kadar. Yükseklikler bitti. Hepsi aşıldı ve hepsi geçildi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam urucu külli yapıyor. Seyahati ifade eden ayrı bir mana var. Peygamber Efendimizin bakın Üstad Hazretleri yine o lemaattaki kısımdan ben hep ifade ediyorum. Orada bir şeyi hemen nazarımıza veriyor. Şuradan okumuş olalım. Şey olarak gidelim. Evet. Evet. Şu şehadet aleminde bakın bir şey nazarımıza veriyor. Şu şehadet aleminde münteşir olan insanlara hissi bir büyük mucize nasıl ki inşakkal gamerdir. Bu miraçtır. Alemdeki alem-i ervahtaki sakinlere en büyük bir mucize ki Subhanellezi esradır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sema tabakalarındaki seyahatinin bir boyutu nazara veriliyor. Yeryüzündeki bütün mevcudat ve mahlukata, insanlara peygamberliğini hissi manada ispat ve izah ettiren kamerin iki parça olması ise sema tabakasındaki bütün sakinlere, ruhanilere ve meleklere, her kim varsa hepsine peygamberliğini izah ve ispat ettiren miraçtır ki bütün melekler Subhanellezi esra derler yani. Bu çok farklı bir mana. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yolculuğunda aslında sema sakinlerine dahi bir nevi peygamberliğinin izahı vardır ve ispatı vardır. Ve en büyük olduğunun neyi onlara gösterilmesi vardır. Ki aşağıda da ifade edecek nedir? Mescid-i Aksa'ya gelmesinin bir özelliği var, bir manası var. İkinci mana itibariyle de onu ifade edecek. Ta Kab-ı Kavseyn'e kadar meratib-i külliye-i esmaiyede, esma-i ilahiyenin külli mertebelerinde. Seyahatin aslında temeli baktığımız zaman bu. Bütün isimlerin, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin külli mertebelerinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seyahat yaptırılıyor. Adeta Cenab-ı Hak izzet ve azametini, öyle mi, rahmetini, şefkatini, merhametini, adaletini, hikmetini, ne kadar esma-i ilahiye, esma-i ilahiyenin ne kadar daireleri varsa her birisini tek tek gösteriyor. Kime? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama. Neden böyle? Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 3 tane büyük mucizesi var. Bunu iyi ezberlememiz lazım. Çok önemli. 3 tane büyük mucize. Birisi Kur'an-ı Azimüşşan. Doğru mu? Kur'an-ı Azimüşşan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi. Hiçbir peygambere nasip olmamış. İkincisi Miraç. Miraç Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden ve Hazreti Peygamber'e mahsustur, özeldir. Diğer peygamberlerde yine yok. İkinci büyük mucize. Üçüncüsü bizzat kendi zatıdır. Niye kendi zatı mucize? Çünkü diğer peygamberlerde bir isim, iki isim azam derecede görünüyor. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bütün esma-i ilahiye en azam derecede görünüyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. En azam derecede tecelli ediyor. İşte o en azam derecede tecelli ettiğinden dolayı Miraç'a layık ve elyak olan da Hazreti Peygamber oluyor. Çünkü Miraç Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin külli mertebelerinde seyir ve seyahattir. Azam derecede mazhar olamamışsan bu seyir ve seyahati yapamazsın. Onun için Hazreti Musa bakın ulul azim peygamberlerdendir, doğru mu? Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhardır, bakın konuşmasına. Konuşması için de ya Musa tura çık der. Bakın turdan Cenab-ı Hak'la konuşur. Konuşmanın keyfiyetini biz bilmiyoruz. Ama konuşmak için illa Tur Dağı'nın tepesine çıkacak. Musa aleyhisselam bir şeyi daha merak ediyor. Ya Rabbi diyor, cemalini görmek istiyorum veya nurunu görmek istiyorum. Ya Musa dayanamasın. Ya Rabbi görmek istiyorum. Ya Musa dayanamasın. Ya Rabbi istiyorum. Bakın bir iştiyak var, bir aşk var. O zaman Tur Dağı'na bak diyor. Nur isminin aksiyle Tur Dağı eriyik haline geliyor. Tur Dağı'nı eğer gidip görürseniz yerinde bir tarafı eriyik haldedir yani. Bir tarafı taş kaya. Zaten taşlıktır, kayalıktır yani Tur Dağı. Hazreti Musa aleyhisselam da bayılı veriyor. Belli ki bu dayanılmıyor. Yani ne demek? Bu esma-i ilahi onda azam tecelli etmiyor. Hazreti Peygamber de azam tecelli ettiği için Miraç ona layık ve elyak ve esma-i ilahiyenin külli mertebelerinde gezdiriliyor. Tek tek seyir ve seyahat yaptırılıyor. Niçin böyle? Cenab-ı Hak izzet ve azametini gösteriyor. Bu şekilde olmazsa olur mu? Olmaz. Olmaz. Bir adam düşünün. Cumhurbaşkanını görecek. Cumhurbaşkanının huzuruna çıkacak. Şimdi bu adamı biz alalım. Elini, ayağını, kolunu bağlayalım. Gözünü bağlayalım, ağzını bağlayalım, kulaklarını bağlayalım. Kapatalım yani. Hiçbir şey duymasın, işitmesin, görmesin, canlanmasın, hareket etmesin. Bir de pakete koyalım böyle. Paketleyelim güzel bir şekilde. Güzel bir paket yapalım. Ondan sonra alıp böyle götürelim. Cumhurbaşkanının önüne koyalım ve orada açalım. Ağzını, gözünü hepsini açalım. E diyelim ki aha sana Cumhurbaşkanı. Soruyorum bu adam ne anlar? Cumhurbaşkanının izzeti, azameti, büyüklüğü ne idrak edecek? Hiçbir şey. Hiçbir şey anlayamaz yani. Hiçbir şey idrak edemez. O da benim gibi birisi der yani. Avami bir mana anlar yani. Onun ötesinde tahkik ehlinin anlayacağı, idrak edeceği bir manayı orada müşahede edemez ve göremez. Fakat biz bu adamı o şekilde değil de başka türlü yapalım. Cumhurbaşkanı dur efendim, seni bir hazırlayalım biz. Cumhurbaşkanının huzuruna çıkacaksın ama böyle patladak çıkılmaz yani. Şöyle yapalım, gel seni bir askeriyede gezdirelim. Öyle mi? Kara kuvvetlerinde gezdirelim. Onbaşı dairesinden tutup ta general rütbesine varana kadar bütün makamlarda. Hava kuvvetlerinde de gezdirelim. Deniz kuvvetlerinde. Harbiyeyi bitirelim. Adliyede gezdirelim. Öyle mi? Mülkiyede gezdirelim. İçişleri Bakanlığında gezdirelim. Bekçiden tutup anlatalım. Emniyet güçlerinden, kaymakamdan, validen. Öyle mi? İçişleri Bakanlığı'nın en yüksek dairelerine kadar çıkaralım. Dışişleri Bakanlığında gezdirelim. Bütün konsolosluklar vesaire vesaire. Bütün bakanlıklarda tek tek gezdirelim. En son başbakanlıkta da gezdirelim. Sonra Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkaralım. Ne der bu adam? Ey Cumhurbaşkanım, ben senin bu kadar izzet ve azametli olduğunu bilmiyordum. Ben seni hakkıyla tanıyamamışım. Demek ki sen bambaşka birisiymişsin yani. Ki öyle yani. Üstad Hazretleri ifade ediyor, avami bir insanın, padişahı hiç görmemiş, köyünde hep ağasını bilmiş, başka kimseyi bilmemiş, padişahı tarif ediyor bu adam, köyünden de çıkmamış. Padişah diyor, bulgur kazanının başında ne yapıyor? Benim ağam onu biliyor. Oysa padişah bütün ağaların ağası. Ama o bilmiyor ki bunu. Bilmediğinden dolayı padişah da bulgur kazanının başında pilav yapmakla, nedir, kepçeyi çevirmekle meşgul olduğunu zannediyor. E padişahın bundan ne alakası var? Ha, hiç memleketi gezmediğinden, görmediğinden, bilmediğinden dolayı idrak edemiyor. Ancak kendi ağasının makamından bakıyor. Hatta ağasını daha üstün de görebiliyor. Bakın çok enteresan. Çok avami bir manadır. Ama havas böyle olmaz. Hazreti Peygamber bakın, bu Esma-i İlahiye'nin bütün mertebelerinde gezdirildikten sonra, adeta biraz önce Cumhurbaşkanlığı görecek adamın bütün devletin dairelerinde gezmesi gibi, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün dairelerde gezdiriyor Peygamber Efendimiz'i. En nihayetinde Peygamber Efendimiz ne diyor? Miraç'ın nihayetinde Cenab-ı Hak'la olan görüşmesinde, Subhaneke ma arefneke hakka marifetike ya maruf. De mana bu. Yani Cenab-ı Hak bunu söyletecek. Bu çok önemli. Ey hakkıyla bilinmesi gereken zat, ben seni hakkıyla bilememişim. Senin ne alemlerin varmış? Evet, Esma-i İlahiye'ye azam derecede mazhar. Onda o istat, o kabiliyet var. Ama bir de bizzat gösteriyor. Nasıl? Hakkal yakin derecesinde. Sadece ilmel yakin değil. Sadece aynel yakin değil. Göz ile değil. Hakkal yakin bizzat oralarda bulundurarak. Bütün daireleri gezdirdikten sonra işte hep bunu ifade ediyor. Ey hakkıyla şükredilmesi gereken zat, ben sana hakkıyla şükredemedim. Ey hakkıyla ibadet edilmesi gereken zat, ben sana hakkıyla ibadet edemedim. Bakın en sonunda bu çıkıyor. Ne oldu? Allah'ın izzet ve azameti idrak edilince kulun acziyeti ortaya çıkıyor. Peygamber dahi olsa böyledir. Müthiş bir şey yani. Kulluğun gereği de zaten budur. Allah bunu gösteriyor. Tabiri diğerle mana şu. Cenab-ı Hakk'a ne kadar iman edilirse edilsin, Allah'a ne kadar şükredilirse edilsin, Allah'a ne kadar ibadet edilirse edilsin, hiçbir zaman peygamber dahi olsa hakkıyla şükredemeyecektir, hakkıyla ibadet edemeyecektir, hakkıyla iman edemeyecektir. Bizim zaviyemizden baktık mıydı, Hazreti Peygamber kulluğun zirvesindedir, şükrün zirvesindedir, imanın zirvesindedir, takvanın zirvesindedir, duanın zirvesindedir. Ama mesela Allah canibinden bakılınca öyle değildir. Hazreti Peygamber kendisi ifade eder, ben sana hakkıyla ibadet edemedim. Sana ne kadar ibadet edilirse edilsin, yine senin hakkın eda edilemez demektir. Niye? O mabud ki sonsuzdur. Sonsuz olan mabuda sonsuz kulluk icap eder. Ben de sonsuzu yapamayacağıma göre hiçbir zaman bu kapı, bu nedir, açıklık kapanmayacaktır yani. Burada Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, izzeti ve azameti müthiş bir şekilde nazara veriliyor. Şimdi bakın Üstad Hazretleri, bismillah, Kastamonu layıkasında bir şey ifade ediyor. Yani Üstad Hazretleri durmadan imanla alakalı tahşidat yapıyor. Burada da aslında imandaki hakkal yakın derecesinde bir şey vardır yani. Yükseliş vardır yani. Peygamber Efendimiz en nihayetinde nedir? Hakaiki imaniyeyi hakkal yakın derecesinde müşahede eder yani. Bu işin ayrı bir boyutu. En yüksek noktaya çıkmış oluyor. Kastamonu layıkasında riya ile alakalı bahiste bir cümle ifade ediyor. Orada çok cümle geçiyor da bir tanesini ifade edeyim. Riya diyor, zaafı imandandır diyor. Yani gösteriş nedendir? İmanın zayıflığındandır. İmanda zayıflık oldu muydu? Demek ki gösteriş gibi şeyler de olabiliyormuş yani. Peki kibir, gurur, enaniyet nedendir? O da zaaf imandan. O zaman bunu tersten alabilir miyiz? Bir insan imanda terakki ettikçe kibir ve gururdan uzaklaşır mı? Uzaklaşır. Riyadan uzaklaşır mı? Uzaklaşır. Bütün kötü hasletlerden uzaklaşır mı? Uzaklaşır. Temelde ne vardır? İmanda terakki vardır. Müthiş bir şey. Çünkü niye? O Allah'ın huzuruna çıkmak, o imanda o terakkiyi elde etmek insanı ne yapacaktır? İki büklüm yapacaktır. İki büklüm yapınca o insan ancak kendisini Allah'a beğendirir. Allah'a beğendirir. Hani hep ifade ediliyor. Yavuz Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'a geliyor vezirleri. Sultanım diyorlar. İşte yabancı sefirler hep gelip gidiyorlar. Üstlerine başlarına bakıyoruz. Çok böyle ihtişamlı. Fakat siz de üzerinize çok fazla dikkat etmiyorsunuz. Koskoca Osmanlı'yı temsil ediyorsunuz. Padişahsınız. Siz de böyle şatafatlı bir şeyler giyseniz vesaire falan. Bunu yani padişah diyor ki bunu siz mi diyorsunuz, sefirler mi diyor? Önce sefirlere bir sorun. Onların fikirlerini alın. Ona göre ben de yani halimi, tavrımı değiştireyim. Sefirlere soruyorlar. Sefirler diyor ki biz diyorlar padişahınızın ihtişamından yüzüne bakamıyoruz ki üzerine ne giydiğini görelim. Bakın manaya. Gelip vezirler padişaha bunu ifade edince diyor ki ağalar gelin diyor. Siz diyor sefirler kendinizi bana beğendirmek istersiniz diyor. Söyler misiniz diyor. Ben kendimi kime beğendireyim? Allah ise kalbe bakar. Muameleyi kalbe göre yapıyor. Benim beğendireceğim kimse yok ki halimi, tavrımı, şeklimi, şemayimi değiştireyim. İmandaki zirve, imanda padişah olmak. Bakın, imanda sultan olmak. Diyor ya Üstad Hazretleri, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Sultanlık nedir? Tevazudur, mahfiyettir. Bütün kötü hasletlerden uzak kalmaktır. Aslında Miraç bize böyle bir dersi de veriyor ve nazarımıza arz ediyor. Ta ki diyor, Esma-i Külliye-i İlahiye'de seyir ve seyahat edin. Bunun en aşağısı ilmidir. Aynel yakin, hakkal yakin nedir? İstat ve kabiliyetince o seyahati yaptıkça imanın inkişaf eder. İman inkişaf ettikçe kulluğun mana ve mahiyetini anlarsın. İmanın mana ve mahiyetini anlarsın. Şükrün mana ve mahiyetini bilmenin mana ve mahiyetini artarsın, anlarsın. Evet, meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi, Cenab-ı Hakk'a ait olan Rabbani deliller, ayetleri ve acayip-i sanat-ı ilahiyeyi, bütün sanatlar, öyle sanatlar ki biz onları bilmiyoruz. Acayip diye ifade ediliyor. Bize yabancı. Bütün bunların hepsini işitmiştir, görmüştür der. Şimdi, evet. Mehmet Ali abi saat kaç?
15
geçiyor. Saate baktınız abi. Saatin markası ne abi? Gördünüz mü? Şimdi Mehmet Ali abinin gözüne saat ilişti, doğru mu? Ama saatin her şeyini görmedi. Bizim gezerken, yürürken, bakarken gözümüze ilişen çok şey vardır. Ama ilişen her şeyi görmeyiz. Doğru mu? Bakın şöyle bak, bakın. İki tane sayfa görüyorsunuz, doğru mu? Bu sayfada gördüğünüz komple sayfa gözünüze ilişir ama hepsini göremezsiniz yani. Gördüğünüz yukarıdaki büyük yazılarla yazılmış kısımdır, doğru mu? Küçük yazıları okuyan var mı? Yok. Bak göremiyoruz, doğru mu? Ha, bizim gözümüze çok şeyler ilişir ama her şeyi o ilişen, yani ilişmeyenleri demiyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Yani gözüme ilişmemiş, görmemişim olabilir. Orayı es geçiyorum ben. Gözümüze ilişip de görmediklerimiz vardır. Ama burada ne diyor? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir seyahatte, işte meselenin ince noktası burası. Böyle bir seyahatte gözüne ve kulağına ilişen, tesadüf eden, rast gelen ne kadar ayet varsa, ne kadar sanat varsa her birisini istisnasız ve tereddütsüz görmüştür ve işitmiştir. Yani bu seyahatte ya ben gittim geldim ama şurayı fark edemedim. Hayır hayır hayır, öyle bir şey yok işte. İstisnasız. Ayet-i Kerime'nin başındaki inne tekittir. Muhakkak kesinlikle ve orada şek ve şüphe yoktur. Hazreti Peygamber o seyahatte Allah'ın ona gösterdiği ne kadar ayat-ı Rabbaniye varsa, ne kadar acayip bir sanat-ı ilahiye varsa, onların görüntüleri olsun, sesleri olsun, gözüne ne kadar rast gelen, tesadüf eden varsa, burada rast gelmek manasında, bütün bunların hepsini işitmiştir ve görmüştür. Bu çok farklı bir mana. Yani hiçbir açık kapı kalmamıştır. Çünkü mutlak manayı ifade ediyor. Böyle olunca o zaman sonuç ne oluyor? O küçük cüz'i seyahati hem külli, seyahat küllileşti. Bakın. Hem mahşeri acayip. Çünkü gezmekle bitmeyen bir alem. Mahşeri acayip. Bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Peygamber Efendimizin bu gezmesiyle. Anahtarı da bizim elimize veriyor. Diyor ki isterseniz siz de seyir ve seyahat yapabilirsiniz. Eğer zamir, şimdi işin ikinci kısmına geliyoruz. Eğer zamir, hu zamiri, zamiri Cenab-ı Hakk'a raci olsa, yani o Allah ki işitir ve görür, ki zahiri mana buydu, fakat bu Miraç'la ilişkilendirilecek. Böyle olsa şöyle oluyor ki, yani Miraç meselesiyle nasıl bir münasebet kuruluyor? Bir abdini, bir kulunu bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için, bakın burada ifade etti, bir vazifeyle vazifelendirmek için Mescid-i Haram'dan Mecma-ı Enbiya olan, peygamberlerin cem edildiği, toplandığı yer olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, ayet-i kerimede etrafını mübarek kıldığımız diye ifade ediliyor. Mekke etrafı mübarektir. Öyle mi? Medine etrafı mübarektir. Bakın harem bölgesidir. Harem bölgesi diye ifade ediliyor. Aynı zamanda Mescid-i Aksa, Filistin dediğimiz o bölge, etrafı mübarek kılınan, aynı Mekke gibi mübarek kılınan beldelerdendir. Niye böyle? Çünkü ekser peygamberler orada gelmiştir. Arz-ı mukaddes de diye ifade ederler. Yani mukaddes yerler, mukaddes topraklar diye de ifade edilir. Dolayısıyla peygamberlerin cem edildiği Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varis-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra, nasıl gösteriyor? Peygamberlerle görüştürdükten sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Aksa'da bir adım öne çıkıyor, iki rekat namaz kıldırıyor. Kime? Oradaki bütün peygamberlere. Ne demek istiyor? Ben sizin dininiz, dinlerinizin varisiyim. Ben sizin en önde gelenizim. Ben sizin efendinizim. Ben sizin reisinizim. Ben sizin imamınızım yani. Bunların hepsini tek tek ne yapmış olduğu? İzah ve ifade etti. İşte bunu gösterdikten sonra, peygamberlere de bunu ispat ettikten sonra ta Sidre-i Münteha'ya, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekütünde gezdirdi. Şimdi yani birbiriyle irtibatlı. Şimdi yukarıda ifade ettik. O peygamber işitir ve görür. Yani işitti ve gördü. Yine işitmek ve gördürmek Allah tarafından. Bunu özellikle ifade edelim de. Yani Allah işittiriyor, Allah gördürüyor. Yani ifade edelim. Burada da meselenin başka bir boyutuna özellikle vurgu yapılıyor. Birbiriyle iç içe. Cenab-ı Hak bizzat gördürdü, bizzat gezdirdi. Sidre-i Münteha'ya, Kab-ı Kavseyn'e kadar. Kab-ı Kavseyn, iki kavs risalelerde imkan ve vücub ortası diye geçer. İki kavs, iki yayın kesiştiği nokta. Vücub dairesi, imkan dairesi. Peygamber Efendimiz o iki kesişen dairenin ortasında makam itibariyle. Yani vücub dairesinden değil, adeta mümkünattan da değil. Adeta diyorum. Çünkü niye? Mümkünatın yaratılmasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu illet olarak gösteriliyor. Ey peygamber, sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım. O zaman ne oldu? Bütün alem mümkünat dairesinin içerisine girdi. Peygamber Efendimiz o mümkünat dairesinden bir adım yukarıya çıktı. Vücuttan değil, adeta imkandan da değil. İmkan ve vücut ortası diye ifade ediliyor makam itibariyle. Ve ta o makamına kadar mülk ve melekütünde gezdirdi. Kim? Allah. Mülk ve melekütünde gezdirdi. Eşyanın, Üstad Hazretleri başka yerlerde de hep ifade eder, eşyanın iki yüzü vardır. Bir, mülk yüzü, bir diğeri melekût yüzü. Doğru mu? Burası özellikle internetle de çok içli dışlı olduğundan dolayı ben sorayım. Bilgisayarcısınız, doğru mu? Yok mu? Bilmiyorsunuz. Zor soru sormayacağım canım. Evet. Bilgisayarda iki boyut vardır, doğru mu? Bir yazılım, bir de donanım. Donanım. Donanım dedik miydi? Bunun içerisine mouse girer, klavye girer, ekran girer, kasa girer. Kasanın içindeki ne kadar elektronik cihaz, madde varsa onların hepsi girer, doğru mu? Buna biz donanım diyoruz. İşin maddi boyutu. Bir de bu işin neyi var? Yazılımı. Yani işletim sistemi, doğru mu? İşte bir bilgisayar sistemiyle alakalı mülk dediğimiz zaman işin donanımı, melekût dediğimiz zaman işin yazılımıdır, doğru mu? Yazılımı. Yazılım kısmı işin melekütüdür. Bir ağacın bir çekirdeği var. Çekirdek maddedir, doğru mu? CD gibi. CD gibi. O çekirdeğin içerisinde ağacın programı var. Ukde-i hayatiye diyoruz. O ukde-i hayatiye işin yazılım boyutu. Diğer aksam işin donanım boyutu. Doğru mu? Bilgisayarla özdeşleştirirsek. İşte mülk ve melekût dediğimiz zaman yazılım ve donanım olarak her ne varsa. Bakın bütün programlarda bu sadece dıştan bakılan bir şey değil. Meselenin mana ve mahiyetinde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gezdiriliyor. Ağızdan çıkan bir kelime, kelimenin bir ses olarak ifade edilen şekli var. Öyle mi? Bir de o sesin ifade ettiği mana var. Ses işin mülk boyutu, mana ise işin melekût boyutudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem ses boyutu itibariyle seyir ve seyahat yaptırılıyor, hem de mana boyutu itibariyle seyir ve seyahat yaptırılıyor. Dolayısıyla tek taraflı olan bir seyahat değil. Yani bir şeyin içi dışı, sağı solu, önü arkası, aşağı yukarısı, neyi varsa, akla gelebilecek her ne varsa bir ağaçla ilgili düşünün. Her ne varsa her bir şeyde seyir ve seyahat yaptırılıyor. Bu çok farklı. Yani bir insanın gözünde seyahat yapmak ayrı bir şey. Gözde seyahat ettim, diyelim ciğerde de seyahat ettim, diyelim kalpte de, bütün uzuvlarda seyahat ettim. Peki hücrenin içine girdim mi? Gen yapısını müşahede ettim mi? Öyle mi? Kromozomlara kadar indim mi? Bu nedir? İşin mana boyutudur. Buralara kadar indim mi iş değişiyor. Bakın bunlar için gen teknolojisi dediğimiz ilimler var, yani basit ve sıradan şeyler değil. Demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu alemin program diyebileceğimiz hangi kısmı varsa, neyse o, ona burada melekût deniyor. O kısımda komple seyahat ettirilmiş. O programın işlettiği maddi boyut ne varsa bütün oralarda da tamamen ne yapılmış? Seyahat ettirilmiş. Seyahat edilmemiş hiçbir yer kalmamış. Ve buralarda gözüne kulağına tesadüf eden her ne varsa bizzat işittirilmiş ve gördürülmüştür. Ders ne ders? İnnehu ders. Müthiş bir şey. Allahu Ekber. Üstad Hazretleri denizin en dibindeki bir mercanı çıkardı. Hu zamirinden iki tane manayı bize arz ediyor. Çok harika, çok külli bir mana. Cenab-ı Hak ayırmasın diyelim, hep istifade ettirsin. İşte çendan, bitiriyoruz. O bir abdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kuldur nihayetinde. Abduhu ve Resuluhu. Bidayeti itibariyle abdir. Fakat ona bir vazife verilmiş. Ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Kendisinin yapmış olduğu bir seyahattir. Fakat bu abdin, bu kulun bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Bütün kainatla alakadar bir emanet beraberindedir. Bilemiyoruz yani emanetten burada nur diyecek, daha başka şeyler diyecek. Bunun çok farklı izahları var. Yani buna siz Kur'an diyebilirsiniz, buna siz ibadet diyebilirsiniz, buna siz hilafet diyebilirsiniz, buna siz iman diyebilirsiniz. Bütün vazifeye taalluk eden ne varsa veya bütün kainatı temsil ettiğinden dolayı tahiyyatın başlangıcı diyebilirsiniz. Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. Bakın bütün kainat namına Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a bir takdim yapıyor. Alemin bütün tahiyyeleri, bütün tesbihleri, bütün tekbirleri, bütün tahmidatları sana hastır Allah'ım. Ve bunları sana alem namına takdim ediyorum. Bir emanet. Çok farklı bir emanet. Dolayısıyla şahısla alakalı bir şey yok. Bakın görüyorsunuz. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberindedir. Değil mi? İman nuru. Ölüme imanla bakmak ayrı bir şey. Öyle mi? İman nazarıyla değil de başka türlü imansız olarak bakmak ayrı bir şeydir yani. İmansız olarak baktın mıydı? Ölüm her şeyi yok eden, her şeyi mağdum eden, her şeyi çürüten, öyle mi? Ama iman nazarıyla baktın mıydı? Mekan değişikliğidir. Saadet ebediyeye geçiştir. Öyle mi? Say. Bütün sevgililere kavuşmaktır. Vesaire vesaire. Bütün kainatın rengini değiştiren bir iman, bir nur beraberindedir. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder, vasıflandırır. Yani bu vazifeden dolayı, böyle külli emanetlerden dolayı Hazreti Peygamber'in de bu Miraç seyahatinde böyle olması gerekiyor. Her bir şeyi hakkıyla işitip hakkıyla görmesi gerekiyor ki vazifesini de hakkıyla yerine getirmiş olsun. Yoksa eksik ve noksan olacak. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit ve umum kainata am ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Evet, bundan sonrasını artık Miraç gecesine havale ediyoruz. O gecede de inşallah bunlar devam eder. Uzun bir bahis. Miraç'ın sırrı lüzumu nedir? Hakikat-ı Miraç nedir? Hikmet-i Miraç nedir? Miraç'ın semerat ve fevaidi nedir? Diye 4 tane soru var. Miraç gecesine kadar da okunursa çok da güzel istifade edilir. Cenab-ı Hak istifade edenlerden ömründe, hayatında, namazında, niyazında hep bu yolculuğu yapanlardan eylesin. Bizi de kendisinden ayırmasın inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli ve sellem.